Radyo Tiyatrosu Lucien. Yazan Can Dündar. Seslendirenler Semih Sergen, Tuğba Ünsal, Can Dündar. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
1917 İstanbul. Savaşın bütün cihana yayıldığı o devirde Hamit, büyük ve uzun bir facia diye isimlendirdiği oyununu yazmaya koyuldu. Cünunu Aşk. Eserin kahramanı Londra'da içgüdülerinin hakimiyetinde yaşayan genç bir mihracıydı. Biri İngiliz, diğeri Fransız iki kızla tanışmış, ikisine de gönlünü kaptırmıştı. Oyun, onun iki aşk arasında çırpınışının hikayesiydi. Mihrace, sevdiklerini test etmek için kendine bir ölüm tezgahlıyor, cesedi Hint törelerine göre yakılacakken, Fransız sevdalısının da kendisini ateşe atmak istemesiyle onun aşkından emin oluyor ve onunla evleniyordu. Oyunu yazarken karakterleri oturtmuş, olay örgüsünü kurmuş, fakat Mihrace'nin sahte ölümünü nasıl gerçekleştireceğini bulamamıştı. Çaresiz kıvranıp duruyordu. Böyle durumlarda daima imdada yetişen Lucien olurdu. 1917 İstanbul. Kasım 1917'de Rusya'da patlayan ihtilal her şeyi değiştirdi. Rusya'nın harpten çekilmesiyle Doğu cephesi düştü. İtilaf devletleri büyük darbe yedi. İstanbul'da pencereler bayraklarla süslendi. Babali, Almanların nihai zafere yürüdüğüne inanıyordu. Hamid'in görüştüğü Hariciye Nazırı Enver Paşa, harbin kaderini Alman ve müttefikler cephesi tayin eder, diyordu. Hamid o kadar da emin değildi. Harbe yeni giren Amerika, yorgun Rusya'ya benzemez. Müttefik düşmanlardan birinde daha bir ihtilal olmazsa, netice bizim için vahim olabilir, dedi. Enver Paşa, Fransa'da böyle bir ihtilalin belirtileri görülmeye başladı diye karşılık verdi. Bu arada Belçika'dan sürekli felaket haberleri geliyordu. Direniş tamamen ezilmiş, bütün Belçika toprakları Alman istilası altına girmişti. Belçikalı işçiler fabrikada çalıştırılmak üzere zorla Almanya'ya götürülüyordu. Ülkede açlık tehlikesi de baş göstermişti. Lucien haberleri okudukça dehşete kapılıyordu. Aklı ailesindeydi. Onlardan haber alamıyor, meraktan içi içini yiyor, eşini Belçika'ya gitmeye iknaya çabalıyordu. Sonunda Hamit ısrara dayanamadı. Kendisi de Avrupa'da harbin gidişatını bizzat görmek istiyordu. Gözlerinde baş gösteren bir rahatsızlığı bahane etti, meclise ayandan tedavi için Avrupa'ya gidiş izni istedi. O harp şartları altında izin verilmesi çok güç bir seyahatti bu. Ama Hamit artık iktidarın iltifatına mazhar bir kalemdi. Bu seyahatler de kendi tabiriyle kalem hizmetinin mükafatıydı. Yani Avrupa'da kalemiyle seyahat ediyordu. Uzunca bir süre kalmayı düşündüklerinden Beyoğlu'ndaki evlerine geçici olarak kiracı aramaya koyuldular. O günlerde eve kiracı adayı olarak bir paşa geldi. Halep'ten yeni dönmüştü. Orada Alman komutanla ihtilafa düşünce İstanbul'a çağrılmış, genel karargâhta görevlendirilmişti. Yorgun ve hasta gibiydi. Karşılarında cephede harbin sıcaklığını yaşamış bir general bulunca, evi gezdirirken merakla cephedeki son durumu sordular. General, ev sahiplerini hayrete düşürecek kadar kendinden emin bir edayla, "Bu harbin sonu Almanlar için vahim olacak," dedi. Hamit, kendi endişelerini haklı çıkaran ve Enver Paşa'nın tahminlerinin tamamen aksini öngören bu sözler karşısında şaşırdı. Fakat Paşa Hazretleri, halk sevinç içinde, Rusların çekilmesiyle Babali de rahatladı diye karşılık vermeye kalkınca paşa, "Yanılıyorlar," dedi. Ve duvarda asılı bulunan haritanın başına geçip niçin yanıldıklarını anlattı. Kendisini meraklı gözlerle takip eden Hamit, "Ya sahi mi? Sahi mi?" den başka laf söyleyemedi. Paşa, "Görürsünüz," dedi ve ayrıldı. Lucien, güzel yüzü hareketli ince adamın tahminlerine şaşırmıştı. "Bu adam tam bir muamma," dedi arkasından. Herkes sevinç içinde, o yalnız düşünüyor. Çanakkale'deki o parlak zaferinden sonra kendisinde gururdan eser de yok. Ve onda o parlak zaferleri gölgede bırakacak başka bir galibiyet yeteneği var. Hamit ise izlenimini yıllar sonra kaleme alacağı hatıralarında şöyle yazacaktı. "Gözlerinden öyle anladım ki bu adam istikbali görüyor ve ellerinde büyük bir inkılabın dizginleri duruyor. Mustafa Kemal Paşa o evi kiralayamadı. Çünkü kısa bir süre sonra Alman karargahını ziyaret edecek olan Veliaht Vahdettin'in mihmandarlığıyla görevlendirilecek ve Hamit'le Lucien gibi Berlin'e gidecekti. 1917 Viyana, Brüksel, Berlin. Hamit Lucien'le birlikte önce Viyana'ya gidip gözünden tedavi oldu. Oradan özel izinle Belçika'ya geçtiler. Lucien'in gördüğü Belçika yer yer harap olmuş bir harp sahasıydı. Aile efradı ise çektikleriyle üzülmüş, ölülerine ve kayıplarına ağlar bir haldeydi. Yat borusundan itibaren karanlık ve sessiz bir eve kapanıyorlardı. 100.000 ev yıkılmıştı. Asker sivil 50.000'e yakın kayıp vardı. Ülkenin endüstriyel kapasitesi neredeyse tamamen yerle bir edilmiş, üniversiteleri harap edilmişti. Lucien gördükleri karşısında perişan olmuştu. Oysa Alman hayranı eşi gezdikleri yerlere Alman gözlükleriyle bakıyordu. Hamid'in tespitlerine göre Belçika halkı Almanlara karşı nefret doluydu. Buna karşın Almanların yerli ahaliye karşı tavrı yumuşaktı. Brüksel'de tiyatroya gittiler. Orada Belçikalı seyircilerin salonda bulunan Alman subaylar aleyhine küfürlü gösteri yaptığını, subayların ise bunlara aldırmayıp gülerek piyesi seyrettiğini gördüler. Hamit bu tespitlerini bir davette Belçika Genel Valisi vazifesinde bulunan Alman generaline sordu. Alman zabitanının tahammül derecesi kayda değer, tebrik ederim dedi. General şu cevabı verdi. O, kendi özelliklerinden değil, kendilerine verilen emrin gereğidir. Memleketlerini işgal ettiğimiz için halkın bize husumet göstermesi tabiidir. Saldırgan sözlerine önem vermeyiz. Yalnız fiili tecavüz olursa ceza veririz. Brüksel'den sonraki durakları Berlin'di. Adlon Oteli'nde şahane bir odada kaldılar. Kendi anlattığına göre Hamit, bir zamanlar tayin edildiği Berlin elçiliğindeki vazifesine giderken, vapurda gördüğü bir Alman kızının ayaklarını büyük bulup, ben bu kadar büyük ayaklı kadınlar yetiştiren bir memlekette yaşayamam diyerek geri dönmüştü. Halbuki bu kez Almanya'nın şehirleşmesine ve düzenine hayran kaldı. Almanya'nın büyük ve dünya çapında bir savaşta olduğu, Berlin'in hiçbir tarafında hissedilmiyordu. Almanların kaybedeceğine dair kapıldığı telaş bir nebze yatışmıştı. Hamit, Almanya'da her gittiği yerde Fransızca gazete bulunabilmesinden, yollarda serbestçe Fransızca konuşulabilmesinden de etkilenmişti. Halbuki Paris'te hiçbir yabancı Almanca konuşmaya cesaret edemezdi. Almanca bilmek bile insanı töhmet altında bırakmaya yeterdi. Tabii Alman gazeteleri savaş haberlerini sabah akşam veriyordu. Halkın çoğunluğu sonunda galip geleceklerinden emindi. Şairin sözleriyle aktarırsak, onlar biliyorlardı ki azim bir zaferin kanlı nehri, selleri, şelaleleriyle durmaksızın akıyor ve Almanya toprağına esir askerlerden başka hiçbir düşman yaklaşamıyor. Harp etmekten değil, darp etmekten yorulmuş görünüyorlardı. Sadece Hamit de değil, kaldıkları Adlon Oteli'nde tesadüf ettikleri Şehzade Ömer Faruk ve Osman Fuat Efendiler de sefaretteki Türk diplomatlar da savaşın Almanya lehinde ilerlediği kanaatindeydi. Berlin'de Sefir Hakkı Paşa sayesinde katıldıkları davetlerde harbi yöneten Alman Genelkurmay Başkanı Mareşal Hindenburg ve askerlere büyük sempati beslenmesine karşın siyasetçilerden genellikle şikayet edildiğini tespit ettiler. Hemen herkes Bismarck'tan sonra işinin ehli bir devlet adamı çıkmadı diyordu. Almanya Hitler'i bekliyordu. Hamit de yalnız Almanya'yı değil, bütün dünyayı savaştan kurtarma iktidarına sahip görünen bu mareşale hayran kalmıştı. Sefir Hakkı Paşa, Hamid'i Hindenburg'a ithafen bir şiir yazmaya teşvik etti. Şair, 4 yıl önce Zat-ı Şahane'ye yazmayı reddettiği güzellemeyi, Serdar-ı Zaferkar Alman mareşalinden esirgemedi. Hindenburg'u göklere çıkaran birkaç beyit yazıp Almanca'ya tercüme ettirdi. Bu şiir, gümüşten bir vazo üzerine yontularak Mareşal'e hediye edildi. 1917 Berlin. Lucien, baba evini işgal edenlere karşı hayranlık besleyip iltifatlar düzen eşine sitem etmedi. Aynı hadiseye bambaşka bakan iki çift gözdüler. Aralarına harp girmişti. Bu saflaşma dönüş yolunda da gösterdi kendini. Durdukları tren istasyonları cepheye sevk edilen asker taburlarıyla doluydu. Bir yanda Gelibolu cephesinden dönen Fransız askerleri, hemen karşı peronda Galiçya cephesinden dönen Türk askerleri. Lucien hangisine aitti? Fransız babasından kendisine devredilen hüviyete mi, sevdiği adamın yanında gönüllü dahil olduğu tabiyete mi? Cephede gırtlak gırtlağa gelen bu iki mensubiyet, onun zihninde de aynı şiddetle çarpışıyordu. Hangisinin zaferiyle övünür, hangisinin yenilgisine üzülürdü? İçinde bir yerlerde Lucien'i hüsrana boğacak haberin, Nasip Betül'ü mesut edebileceğini hissediyordu. Ya Hamit, onun ruhunda yaşadığı fırtınanın farkında mıydı? Yoksa cünun-u aşkta hararetle konuşturduğu milli şuuru yüksek, vatanperver kadınlardan birinin de yanı başında bulunabileceğini fark edemeyecek denli hissiz miydi? Siz bilmez misiniz ki bir İngiliz kızı korkmaz, o kibirli, mağrur bir aile ve muhteşem bir millet kızıdır ve hamisi Cihangir bir devlet. En yüksek mertebe İngilizliktir. Hiçbir kuvvet bizi mağlup edemez diyen Lady Florence. Ben fakir ailemle ve doğduğum köyle iftihar ederim. Ben İskoçyalı, İrlandalı bir İngiliz kızıyım. Her İngiliz bir İngiltere'dir diye gürleyen hizmetçi Alice. Vatanperverliği bu kadınlardan öğrenerek ben Hintliyim, Hindistan Hintlilerin değil diye sızlanan Mihrace Behav. Hamit, yarattığı o kahramanlara reva gördüğü isyanı en yakınındaki kadından esirgeyecek kadar hodbin miydi? İsmini kendi koyduğu oyunda farklı milliyetten sevdalıları ayıran iç çatışma onları da mı koparacaktı birbirinden? Şair, eşinin bilinçaltında gezinen soruları Berlin yolunda durdukları Peşte'deki izlenimleriyle birleştirip Yadigarı Harp piyesine taşıdı. Çanakkale Zaferi'nin sedalarını konu alan bu eserin 5000 nüshası, ordunun moralini yükseltmek maksadıyla ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla satın alınıp orduya dağıtıldı. Hamide de mükafat olarak 1000 lira verildi. Yadigarı Harp'te konuşan seyyah Türk kendisiydi. Refikası ise Lucien.
Ben sizin eşiniz ve Türk uyruğundan olduğum için Türkleri zinde ve güçlü görmekle elbette övünç duyarım. Türkiye ile Fransa'nın aralarında muharebe olduğunu gönlüm istemezdi. Lakin bir kere olmuş. Şimdi her iki tarafın da mağlup olmayıp sağ salim barış anlaşması imzalamalarını diliyorum. Çanakkale'de boğaz boğaza geldikleri zamanlarda size defalarca söylediğim gibi, eğer Fransızlar galip gelip de İstanbul'a girecek olurlarsa ben utancımdan yere geçerdim. Fakat çekip gittikleri zaman tam tersine içim rahatlamıştı. Ben isterim ki tarihten gelen dostluklar daima hatırlansın. Ki Fransızlar eski zamanlarda Türkiye'den gördükleri yardımı unutmasınlar ki her iki taraf da birbirine zarar vermesin. Bunları ister ve dilerim. Ama Almanların Fransa'yı ezdiklerini istemem.
1918 İstanbul. İtilaf devletleri 1918 yazında bütün cephelerde genel taarruza geçti. İşler tersine dönmüş, evlerini ziyarete gelen paşanın tahmini tutmuştu. Hamit panik halinde bavul toplamaya başladı. İngilizler harpten galip çıkıp İstanbul'u işgal ederse yapacakları ilk iş Alman sempatizanlarını cezalandırmak olacaktı. Cezalandırılacakların başında da Hindenburg'a düzdüğü övgüler ve İngilizler aleyhine yazdığı piyeslerden ötürü Hamit olacaktı. Şair telaşa kapıldı ve durum açıklığa kavuşana değin yeniden Berlin'e kaçmayı düşündü. Edebiyat araştırmaları yapacağı mazeretiyle ayandan izin, sadrazamdan da yardım ve kafi miktarda harcırah aldı, Padişah Vahdettin'e veda ziyaretine gitti. Huzura çıktığında yeni sultan, bu buhran devrinde ikinci reis vekili olduğunuz meclisi ayağını nasıl bırakıyorsunuz diye sordu. Bildiğim bir göz doktoruna gözlerimi göstermek mecburiyetindeyim diyerek sıyrıldı Hamit. Fakat bu sefer de başka bir problem çıktı. Kendisine diplomatik pasaport verilmişti ama diplomat eşlerine diplomatik pasaport verilmesine engel olan bir meclis kararı vardı. O yüzden Lucien'e normal pasaport çıkarılabilmişti. Hamit bunu düzeltmek için hariciyeye müracaat etti fakat sonuç alamadı. Vakit daralıyordu. Lucien'e normal pasaport alıp apar topar Berlin'e doğru yola çıktılar. Bu kez de başka bir engele takıldılar. Pasaport polisinin verdiği seyahat tezkeresinde gideceği yer olarak yanlışlıkla Viyana yazılmıştı. Bu nedenle Berlin'e geçemediler. Tam savaşın bitmek üzere olduğu dönemde elde bavullarla Viyana kapılarına dayandılar.
25 Eylül 1918. Nore Düdem hemşireciyim. Berlin'de yola çıkmışken yanlışlıkla Allah'ın emriyle Viyana'ya geldik. Şimdi burada ve yine Bristol otelindeyiz ve buradan nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bir eksiğimiz varsa sensin kardeşim. İstanbul'dan çıkarken seni göremediğime çok üzüldüm. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben bu sefer Viyana'dan pek haz etmedim. Günlerim tereddütle geçiyor. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Karar veremiyoruz. İnşallah hava uygun gider de çok geçmeden İstanbul'a döneriz. Hanım ellerinizden öper. Nazım Bey'e ve Belkıs Hanım'a dualar eder. Ben de gözlerinizden öperek hepinizi Allah'a emanet ederim kardeşim. Biraderim. Abdülhak Hamit.
Eylül 1918 Viyana. Viyana'da Türkler ve eski dostlardan bir çevreyle buluştular. Bristol ve Zaher otellerinde Avusturya sefiri Hüseyin Hilmi Paşa, Roma sefirliğinden istifa edip Viyana'ya gelen Kazım Bey gibi diplomatlarla bir araya gelip dertleştiler. Savaş haberleri giderek fenalaşıyordu. Alman cephesi sarsılmış, Avusturya ordusu büyük kayıp vermiş, mütareke sözleri dile düşmüştü. Harbin sonu görünüyordu. Doğal olarak o harpte Mareşal Hindenburg'un ordusuyla birlikte ona övgüler düzen şair de yenilmiş olacaktı. Hamit, yıllarca ülkelerinde görev yaptığı İngilizlerin ve Fransızların gözünde istenmeyen adam olarak görüldüğünü düşünüyor, yazdıklarından dolayı kendisini düşman safında saydıklarından endişeleniyordu. Tam Türkiye'de yeni bir hayata başlamışken yeniden bir belirsizliğin girdabına kapılmışlardı. Ekim sonu Viyana'yı terk edip Budapeşte'ye kaçtılar. Oysa Peşte daha beter haldeydi. Savaşın ardından bağımsızlığını ilan eden Macaristan'da iktidar neredeyse haftadan haftaya el değiştiriyordu.
Ekim 1918, Peşte. Balkan Zug bizi 1918 Ekim ayına kadar her sene Avrupa'ya götürdü, getirdi. O ay bir ihtilalin en ateşli devrinde Budapeşte garına hışımla silkip attı. İster istemez üste çıkanın menfaatine iş görenlerin sırayla işgal ettikleri Ritz Oteli'nde aylarca yerimizde saymaya mecbur kaldık. Komünist güruhu, Karoli taraftarları, Arşiduk Josef'inkiler, müttefiklerin kuvvetleri hiç durmadan birbirlerine halef oldular. Orada başımıza bir hayli felaketli iş geldi. Makineli tüfek ateşine maruz kaldık. Hayatımız 100 kere tehlikeye girdi. Örfi idarelerin öyle haşin kanunlarına tahammül ettik ki, bu şartların kısmen de olsa ihlal edilmesi, neşredilen bildirilere en ufak itaatsizlik, ölüme mal oluyordu. Duvara yapıştırılıyor ve merasime, hakime, hükme lüzum görülmeden öbür dünyaya yollanıyordunuz. İşin en parlak tarafı Abdülhak Hamid'in, Allah'ın günü o yasaklara aykırı davranmasıydı. Hiçbir şey uğruna eğilmiyor, beni çıldırtan bir kaygısızlıkla hareket ediyordu. Falan saatte filan yerde dolaşmak mı yasak? Abdülhak Hamid büyük bir masumiyetle oralarda dolaşıyordu. İçki mi yasak? Abdülhak Hamid bulup buluşturuyor, pervasızca içiyordu. Kendisine aranmış, sonunda yakalanarak Malta'ya sürülmüş sanırken, o saklanmayı hatırına dahi getirmeden zaptiyelerle sohbet ediyordu. Ömrümü korku içinde geçiriyor, tedbirli olsun diye yalvararak boşuna nefes tüketiyordum. Adam sen de, olacak olan her şeye rağmen yine olur. Kaderin gidişatını bozmayalım, cevabını veriyordu. Her yeni bir emir ilanında, yerli ve yabancı bir emri yeniden her görünüşünde yüzleşmelere engel olmak için mümkünü ve gayrimümkünü yapıyordum. Bolşeviklere karşı her teşebbüs boşunaydı. Bize iyi muamele ediyorlardı. Fakat kaderimiz onları zerre kadar ilgilendirmiyordu. Macaristan'ı istediğimiz anda ve istediğimiz şekilde terk etmek müsaadesini vermişlerdi. Kalmamız ve gitmemiz ya da nazikane söyledikleri gibi kendimizi başka yerde astırmamız onlar için fark etmezdi. Fakat felaket şuradaydı ki, komşu devletlerin çıkarttıkları engeller biz oralara yanaştırmıyordu bile. Kazazede sayıldığımız bu siyasi karantina kendimizi sakınmamızı gerektirmekteydi. Kargaşa bilmediğimiz bir dilde bağırışmalar, tüfek sesleri, motor hırıltıları, ortalığı sarsarak uzaklaşan kamyonlar. İktidar bir kere daha bir elden diğerine geçmiştir. Bizim rica turları yeniden başlardı. Yeni gelenlere de aynı hararetle, aynı müphem ümitle başvururdum. Zira belirsiz bir müddet için yeni efendiler onlardı. O yoldan geçmek elbette lazımdı. Bu surette dilekçemi belki 10 iktidar sahibine arz ettim. Günün galibini bazen aynı odada, aynı masa başında biraz evvel oradan düşürülenin sıcaklığını henüz muhafaza eden aynı koltukta bulduğum olurdu. Yine bazen pek kısa bir aradan sonra ilk oturanı tekrar yerine geçmiş bulurdum. Sonunda tanışmış ve tekrar buluşmuş olurduk. Hele iyice bıkmış biri vardı ki beni "Yine siz ha?" diye karşılamış, ben de gerilemeden şakaya vurarak karşılık vermiştim. Evet, yine biz. Gerek onun, gerek ötekilerin ellerinden geldiği kadar iyi davrandıklarını, fakat başladıklarını bitirmeye yetecek zamanı asla bulamadıklarını teslim ederim. Olmayacak bir zamanda yerlerini sonrakine bırakmaları lazım gelirdi. Tam bu taze filizlenmiş sürgünden bazı şeyler elde edeceğim sırada bir anlık şef bozguna uğrardı. Haydi, yeni baştan. Yorulmadan kapı kapı geziyordum. Macarların elinden pek bir şey gelmiyordu. Müttefikler her şeye muktedirdi. Fakat gönülsüzdüler. Pek sevimli bir zatın idare ettiği İngiliz heyeti ancak balık kavağı çıktığı zaman işimizi görebilecekti. Bize gelinceye kadar daha kim bilir neleri vardı. Fransızlar, daha doğrusu kendisine işim düşen Fransız, denemesi bedavadır diye eline geçen fırsatı kaçırmak istemedi. En nihayet başvurduğum Sırp generali insanca davranan tek adam oldu. Zafer başını döndürmemişti. Bize yardım için üstüne düşen her şeyi yaptı. Yaşadığımız korkulu günlere göre tavsiyesi kolayca anlaşılabilirdi. Harp sonu karışıklığı içindeki Balkanlardan geçmek. Her şey alt üstü. Dosdoğru tehlikenin üzerine gidiyorduk. Askeri birlikler başıbozuk bir halde yayılmışlardı. Atılan köprüler, yolcuları kilometrelerce çamurda dolaşmaya zorluyordu. Ve daha neler, kim bilir. İnsan adam o berbat yolu aşmak için yapmamız gerekenleri çizmekle beraber bir yandan kurdun ağzına atılmamamızı rica ediyor. Kocanız ihtiyar, siz pek gençsiniz, ikiniz için de korkuyorum diye tekrarlayıp duruyordu. O adama müteşekkirim. Bana Belçika'ya gitmeyi tavsiye edenlerin aksine hareket ettiği için. Tabii hamitsiz. Çünkü siyasi durumu uygun değildi. Memura, ben de Türk'üm ama dediğim zaman, Türk mü? Saçmalamayın demişti. Pasaportuma bakın. Sizin pasaportunuz kaç para eder? Alın şu kağıdı ve defolun buradan. İşler karıştıkça karışıyor. Ya kocam? Başının çaresine bakar elbet. Ondan ayrılmak istemem. Öyleyse birlikte geberin. Asıl siz geberin. Bu küstaha tahsis edilen muhteşem sarayın kapısını çarparak çıktım. Kaba bir söz söylemek, kapı çarpmak oldukça kolaydı. Fakat İstanbul'a gönderilmek üzere kaydedilmiş olan eşyalarımız, vagonda Allah bilir nerelere gittiğinden elbisesiz, parasız kala kaldık. Ne hikaye ve ne kadar hikaye.
Devamı yarın. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.